Ayrım 2.
Çar hükümeti yeni yeni topraklar gasp etmek, tutsak ettiği Polonya ve diğer ülkelerin insanları gibi o toprakların insanlarına da zulmetmek için milyonlarca askeri ateş hattına sürüyor. Dünya sanayicileri fabrikalarının çıkardığı malları satmak için aralarında pazarları paylaşamıyorlar, karlarını paylaşamıyorlar, silah gücüyle bölüşüyorlar pazarları. Siz de cahil insanlar onların çıkarları uğruna ölüme gidiyorsunuz, kendiniz gibileri öldürüyorsunuz. Yeter artık kardeşlerinizin kanını döktüğünüz, uyanın çalışanlar. Sizin düşmanlarınız ne Avusturya askerleri ne Alman askerleridir. Onlar da sizin gibi aldatıldılar. Sizin düşmanınız kendi çarınızdır, kendi sanayiciniz, kendi toprak sahiplerinizdir. Avusturyalı Alman askerlerle barışın. Sizi hayvanlar gibi birbirinizden ayıran tel örgülerden ellerinizi uzatın birbirinize. Sizler emek kardeşlerisiniz. Bölüşeceğiniz hiçbir şeyiniz yok sizin. Kahrolsun despotizm, kahrolsun sömürgeci savaş, yaşasın bütün dünya çalışanlarının birliği. Lisinski broşürde yazılanları okudukça öfkesi kabardı. Başladı işte, dedi içinden. Korkunç bir nefret duygusu sarmıştı benliğini. Ön sezileri ta gönlünden onu sarsıyordu. Durumu hemen telefonla alay kumandanına bildirdi. Bu hususta emirlerinizi bekliyorum kumandanım, dedi. Başçavuşla takım subaylarını yanına al. Derhal esaslı bir arama yapın. Herkesi arayın, subayları da. Bugün tümen karargahına alayı ne zaman geri çekebildiklerini soracağım. Ben sıkıştırırım onları. Arama sırasında elinize bir şey geçerse beni derhal haberdar edin. Bana kalırsa mitralyözcülerin işi bu. Öyle mi dersin? Hemen kumandana emir veriyorum. Kazaklar arasında arama yapsın. Lisinski takım subaylarını sığınağa çağırdı. Alay kumandanının emrini bildirdi. Bu ne rezalet, diye bağırdı Merkulov. Birbirimizi mi arayacağız şimdi? Önce sıra senin Lisinski, dedi genç teğmen. Hayır, zar atalım. Alfabe sırasıyla olsun. Şakayı bırakalım beyler, diye Lisinski kesti. Bizimki biraz ileri gitti tabii. Bir de alay subaylarından şüphelenirsek, bir sancaktar buncuk vardı, o da kaçtı. Ama kazakları aramadan olmaz. Biriniz başçavuşu çağırın buraya. Başçavuş içeri girdi. Üç Saint George haçı almış, yaşlıca bir kazaktı. Öksürdü birkaç kere, subayları bir bir süzdü. Bölükte şüpheli kişiler kimlerdir? Kim bu broşürleri ortada bırakmış olabilir dersin? Yevgeni sordu. Bizim bölüğümüzde hiç öyle birileri yok kumandanım, diye güvenle cevap verdi başçavuş. Ama broşürler bizim kesimde bulundu. Başka bölükten adamlar hiç geldi mi siperlere? Hayır efendim. Gidip herkesi arayalım. Merkulov elini salladı, kapıya döndü. Arama başladı. Kazakların yüzlerinde her çeşit duygu okunuyordu. Kimi şaşkın kaşlarını çatmıştı, kimi gözlerini subaylara dikmiş bakıyordu, telaşlıydı. Kimi de pırtıl eşyalarının saçıp araştıran subaylara bakıp gülüyordu. ''Ne arıyorsunuz? Bir şey mi çalındı? Belki bir yerde gördük.'' dedi tilki gözlü bir genç çavuş. Aramada hemen hiçbir şey çıkmadı. Yalnız bir kazağın cebinde broşürlerin buruşuk bir kopyasını buldular. ''Okudun mu sen bunu?'' diye sordu Merkulov. ''Cigara sarmak için aldım.'' dedi kazak, yere bakan gözlerini kaldırmadan, gülümsedi. ''Ne sırıtıyorsun be öyle?'' diye Lisinski öfkeyle adamın üzerine yürüdü. Burundan sıkmalı gözlüğünün altında kısacık sarı kirpikleri asabi asabi kırpılıyordu. Kazağın yüzü ciddileşti, gülümsemesi rüzgar götürmüşçesine silindi gitti yüzünden. ''Bağışlayın kumandanım, okumasını bilmiyorum bile. Cigara saracak kağıdım olmadığından aldım bunu.'' Baktım yerde duruyor, aldım. Adam yüksek sesle konuşuyordu. Kederli kederli, biraz da kızgın gibi. Lisinski yere tükürdü, döndü. Öbür subaylar peşinden yürüdüler. Ertesi gün alay 10 kilometre kadar geri çekilerek cephe hattının berisinde konakladı. Mitralyöz birliğinden iki eri tevkif edip Harp Divanı'na verdiler. Bir kısım erler yedek alaylara gönderildi. Bir kısmı da 2. Kazak Tümeni'nin öbür alaylarına dağıtıldı. Birkaç günlük bir istirahatten sonra alay oldukça derlenip toparlanmıştı. Kazaklar yıkandılar. Doğru dürüst tıraş bile oldular. Siperlerdeki gibi de değildi artık tıraş olmanın yolu. Orada adamın yüzündeki kılları ateşe verirler, alev yanakları yakmaya başlar başlamaz ıslak bir havlu kapatırlardı üstüne. Yanık kılları silerlerdi. Bu usule takım berberlerinden biri bir müşteriye ''Domuz gibi mi alazlayayım yoksa nasıl?'' diye soralı beri domuz alazlaması adını takmışlardı. Alay istirahatteydi. Kazaklar dışarıdan bakınca neşeliydiler, keyifleri yerindeydi. Ama Lisniski de öbür subaylar da biliyorlardı bunun yüzeyde ve geçici bir şey olduğunu. Kasım'da bir güzel gün gibi. Cepheye gidileceğine dair bir söylenti yayılmasın. O saat yüzlerde ifadeler değişiyor, hoşnutsuzluk, gerginlik, asık yüzlü, haşin bir davranış su yüzüne çıkıveriyordu. Ölümüne can sıkıntısı, bezginlik etkisini gösteriyordu ister istemez. Kazakların ahlakı bozulmuş, hepsine bir uyuşukluk gelmişti. Bu havada bir insanın nasıl korkunçlaşabileceğini, aklına bir şey taktı mı Lisniski iyi bilirdi. 1915'te bir bölük er üst üste 5 kere hücuma sürülmüştü. Bölük korkunç kayıplar verdi. Her seferinde yeni baştan hücum emri geldi. Bölükten arta kalanlar sonunda söz dinlemediler. Savaş kesimini terk edip geriye yürüdüler. Lisniski'nin bölüğüne onları durdurmaları emredildi. Kazaklar saf olup açılarak geri yürüyüşe engel olmaya çalışınca askerler onların üzerine ateş açtı. Hepsi topu topu 60 kişi kadardı. Adamların nedenli anlamsız bir gözüpeklikle kendilerini savunduklarını görmüş de şaşmıştı orada Lisniski. 60 kişinin 60'ı da ölüme, yok olmaya yürüdüler. Ölümün nereden geldiğini aldırmadan kazak palaları altında can verdiler. Lisniski şimdi yeniden hatırladı o olayı. Güçlü bir ihtardı bir yerde. Bir bir kazakların yüzlerine baktı. Acaba onlar da günün birinde önlerine konulan engelleri aldırmadan yüz geri edip çekilecekler miydi? Evet, yorgun, huysuz bakışları gözüne çarptıkça bunu kendi kendine kabul etmek zorunda kalıyordu. Savaşın ilk günlerinden bu yana çok değişmişlerdi. Türküleri bile yeniydi. Hep savaşın getirdiği türküler, kasvetli bir neşesizliğin ifadesi. Bölüğün konakladığı fabrikanın geniş ambarı yanından geçerken çok kere duyduğu özlemli, yası, hüznü anlatılmaz bir türküydü. Durur dinlerdi. Türkünün sade hüznü yıkar paralardı içini, yüreğinin atışı hızlanır, o hızlanmayla sanki bir tel daha da gerilir, gerilir, türkü çağıran o kalın ses teli bir anlatılmaz acıyla vınlatırdı. Lisniski bir kenarda durur, akşamın sonbahar karanlığına dalardı, gözleri sulanırdı. Alay istirahatte kaldığı sürece tek bir kere eski bir kazak türküsünün yiğitçe sözlerini duydu. Her zamanki akşam gezintisinden dönüyordu. Anbarın önünden geçerken kulağına kahkahalar, yarı sarhoş sesler çalındı. İaşe çavuşu öteberi almak için komşu kasabaya gitmişti. Gelirken biraz da yasak içki getirmiş, kazakları memnun etmiş olacaktı. Şimdi içeride kavga, dövüş, eğlence. Lisniski adamların vahşi, yırtıcı ıslıklarını, türkünün ağır ezgisini daha öteden duydu. Uzun, titrek bir ıslık, helezonlar yapa yapa yükseldi. En azdan 30 sesin kükreyişi arasında kayboldu gitti. Gençlerden biri tahtaların üstünde dansa başlamış olmalıydı. İkide bir kulak patlatıcı ıslıklar salıyordu. Toplulukların lakırdısı türkü söyleyenlerin sesi altına sinmişti. Elinde olmadan gülümsedi Lisniski. Ayaklarını müziğe uydurmaya çalıştı. ''Hiç sanmam piyadeler bizim kazaklar kadar evlerini barklarını özlemiş olsun.'' diye düşündü. Akıl piyadelerin de insan olduğunu söylüyordu ya, şüphesiz siperlerde oturmaya zorlanmanın kazaklar üzerinde etkisi bambaşkaydı. Ne de olsa süvariydi onlar, harekete alışıktılar. Burada 2 yıldır siper savaşına dalmışlar, sonuçsuz hücum denemeleriyle oyalanmışlardı. Ordu her zamankinden daha zayıftı. Kuvvetli bir el, göz alıcı bir başarı, onu kökünden sarsıp kendine getirecek bir ileri adım istiyordu. Tabii tarihte daha başka devirler de gelip geçmişti. Böyle uzun, sürekli savaş devirleri. En güvenilir, en disiplinli birliklerin bile maneviyatının bozulduğu çok görülmüştü. Suvorov, o bile. Ama Kazaklar dayanacaktılar. Yıkılsalar da en son yıkılan onlar olacaktı. Kendi başlarına bir ufak ulustu Kazaklar, gelenekleriyle savaşa bağlı bir ulus. Fabrika döküntüsü ayak takımı işçi ya da o köylü grubu bir yana, Kazaklar bir yana. Sanki mahsustan onu kendine getirmek için titrek bir ses başka bir Türkiye başladı. Öbür Kazaklar da katıldılar. Bir kere daha Kazakların içten özlemi Lisniski'nin kulaklarına doldu. Genç subay Tanrı'ya dua eder. Genç Kazak köyüme gideyim der. Ah kumandan, kumandan, bırak köyüme gideyim. Köyüme gideyim bırak. Anama gideyim, babama gideyim. Gideyim anama babama, genç karıma gideyim. Alaydan kirişi kırdığının dördüncü akşamıydı. Bunçuk cephe hattı bölgesinden büyüyecek bir pazar şehrine vardı. Su birikintilerinin üzeri buzdan ince bir kabukla örtülmüştü. Arada bir uzaktan geçen adım sesleri duyuluyordu. Bunçuk ışıklı caddeleri bırakıp arka sokaklardan ilerledi. Kulakları kirişteydi. Tam şehre girerken bir devriyeyle burun buruna gelmesine ramak kalmıştı. Tıpkı bir kurt gibi tetikte, dikkatliydi şimdi. Çitlerin altından yürüyordu. Sağ eli bir saman yığını içinde bir gün saklanmaktan akıl almayacak kadar kirlenen kaputunun cebindeydi. Birçok birliğin konakladığı bir kolordu merkeziydi şehir. Bunçuk her an bir devriyeyle karşılaşabileceğini bildiğinden kaputunun cebinde taşıdığı tabancanın pürtüklü kabzasından elini hiç ayırmıyordu. Şehrin öbür yakasında ıssız bir yan sokakta bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Kapı ağızlarına bakıyor, bir bir evleri gözden geçiriyordu. 20 dakika kadar gezdikten sonra bir köşede ufak, eski püskü bir eve yanaştı. Pancurlarda bir çatlaktan içeri baktı, gülümsedi. Tereddütsüz girdi dış kapıdan içeri. Kapıyı vurdu. Omuzları şallı, yaşlıca bir kadın çıktı. ''Boris Ivanoviç burada mı oturuyor?'' ''Evet, içeri buyurun.'' Bunçuk kadının yanından sıyrılıp koridora daldı. Kapının mandalı ardından kapandı. Küçük bir kandilin aydınlattığı alçak tavanlı bir odaya girdi. Masada üniformalı, yaşlıca bir adam oturuyordu. Yarı karanlıkta gözlerini kısıp baktı. Sonra kollarını açarak tutuk bir sevinçle Bunçuk'u karşıladı. ''Nereden geliyorsun?'' Cepheden. Bunçuk bir duraladı, gülümsedi. Adamın kemerine parmağıyla dokunarak yumuşak bir sesle ''Odanız var mı?'' dedi. ''Var tabii, gel bak.'' Bunçuğu öbüründen de küçük bir odaya götürdü. Karanlıkta bir iskemle uzattı. Öbür odanın kapısını kapattı. Pencerenin perdesini çekti. ''İşin bitti mi?'' ''Tamam. Nasıl oraları?'' ''Her şey hazır. Güvenebilir miyiz çocuklara?'' Hiç merak etmeyin. En iyisi sen şimdi üstünü bir değiş, sonra konuşuruz. Ver kaputunu bana, bir şey getireyim yıkanırsın. Bunçuk yeşil bir bakır leğende elini yüzünü yıkarken, üniformalı adam kısa kesilmiş saçlarını okşayarak durgun, yorgun bir sesle konuşuyordu. Bugün için bizden çok kuvvetliler. Bizim daha gelişmemiz, tesir alanımızı genişletmemiz lazım. Savaşın gerçek sebeplerini hiç yılmadan anlatmalıyız halka. İlerliyoruz da emin olabilirsin. Onların elden kaçırdıkları bize geliyor. Yaşını başını almış bir adam tabii küçük bir oğlandan daha kuvvetli olur. Ama yaşlanıp kocadı mı delikanlı kolayca hakkından gelir onun. Biz yalnız ihtiyarlığın getirdiği gevşeklikle uğraşmıyoruz. Bütün bünye gitgide felce uğramakta. Bunçuk yıkanmasını bitirdi. Yüzünü havluya kurularken, ''Ayrılmadan önce o subaylara görüşlerimi söyledim.'' dedi. ''Gülünçtü biraz, biliyor musunuz? Muhakkak şimdi mitralyözcüleri dağıtacaklar. Belki bir iki çocuk harp divanına verilir. Ama ortada hiç delil yok. Ne yapabilirler? İnşallah çocukları değişik birliklere verirler. Bizim işimize gelir o. Tohumu kendi elleriyle eksinler bakalım. Görseniz ne yaman oğlanlar var orada. Zehir gibi çocuklar.'' Stepan'dan mektup aldım. Askerlikten anlayan birini gönderin diyor. Sen gideceksin. Kimlik kağıtlarımı ayarlayabilir misin? İş nedir diye Bunçuk sordu. Havluyu duvarda çiviye asmak için ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Çocukları eğiteceksin. Ev sahibi gülümsedi. Yahu senin hiç boyun uzamaz mı? Ne lüzumu var? Dedi Bunçuk. Hele benim yerimde biri için. Ben aslında parmak çocuk olmalıydım ki hiç göze çarpmayayım. Doğu göğü aşımaya başlayana kadar konuştular. Bir gün sonra Bunçuk şehirden çıkıp istasyona yöneldi. Bambaşka bir adam olmuştu. Elbiselerini değiştirmiş, yüzüne makyaj yapmıştı. Cebindeki kağıtlara bakılırsa Orşanski alayından 441 numaralı er Nikolay Ukvatov'tu artık. Göğsünden aldığı bir yaradan ötürü ordudan sakata çıkarılmıştı. 3. Vladimir Volinski'den Volnia'da Kovel'e kadar uzanan kesimi özel ordu tutuyordu. Özel ordu aslında 13. ordudan başka bir şey değildi. Yüksek rütbeli generaller bile batıla inandıklarından özel ordu diye adlandırılmıştı. 1916 yılı Eylül ayının sonuna doğru bu bölgede taarruz hazırlıklarına girişildi. Harekata topçu ateşiyle başlandı. Bölgeye çok büyük ölçüde topçu kuvveti yığılmıştı. Tam 9 gün yüz binlerce büyüklü küçüklü mermi iki Alman siper hattının tuttuğu araziyi bombardıman etti. Bombardıman başladığı gün topçu ateşi şiddetini duyurur duyurmaz Almanlar ilk hattı bırakıp çekildiler. Geride yalnız gözleyicileri kaldı. Birkaç gün sonra ikinci hattan da çekilerek bir üçüncü hatta yerleştiler. Bombardımanın 10. gününde Türkistan Piyade Kol Ordusu taarruza başladı. Fransızların dalga dalga ilerleme yöntemiyle hücuma kalktı birlikler. 16 dalga kabardı, Rus siperlerinden ileri atıldı. Döne dolana parçalanmış dikenli tel yığınlarına takılıp kabararak, gitgide eriyerek yuvarlandı gitti insan dalgası. Almanların tarafından yanık akça ağaç kütüklerinin, kum tepeciklerinin ardından takır takır bir ateş perdesi yükseldi. Zaman zaman bir bataryanın saldığı gümbürtü keşmekeşin içinden sıyrılıp tok bir ses dalgasıyla yeri göğü kapatıyordu. Alttan Alman makinelileri çakmak çakmak ses veriyordu. 1,5 kilometre kadar genişliği olan kumlu toprak parçası kapkara patlamaların birbirini kovaladığı bir kasırga alanına döndü. Saldıran dalgalar gelip gelip kırıldılar orada, köpürdüler, mermi çukurlarından dışarı saçıldılar. Patlayan mermilerin kara fışkırtısı gitgide sıklanan aralıklarla gökten boşanıyordu. Şarapnellerin havayı yırtan vınlamaları yükseldi, yükseldi, makineli ateşi artan bir şiddetle toprağı paraladı. Hücuma kalkan birlikler dikenli tele daha varmadan sapır sapır döküldüler. 16 dalgadan yalnız 13'ü engellere varabildi. Orada dolaşık tel engeline, karartılı yuvalara çarpıp geri geldiler. Yol yol akıp düştüler. Sivinuki köyü yakınlarında kumlu topraklara 9000'i aşkın insan canı vurdu dağıldı o gün. 2 saat sonra yeniden taarruz emri geldi. Türkistan Piyade Kol Ordusu'nun 2. ve 3. tümenlerine bağlı birlikler ileri atıldılar. Sağ kanatta 53. Piyade Tümeni ile 307. Sibirya Piyade Tugayı irtibat siperleri boyunca yayıldı. Sağdan 3. tümenin taburları hücuma kalktı. Özel ordunun 30. kol ordu kumandanı Tuğgeneral Gavrilov karargâhtan bu bölgeyi 2 tümen daha aktarma emrini aldı. Geceleyin 80. tümenin 320. Çembarski, 319. Bugulma ve 318. Çernoyarsk alayları mevkilerinden geri çekildiler. Yerlerine Letonya piyadeleriyle mahalli gönüllülerden kurulu taze kuvvetler gönderildi. Harekat geceleyin yer aldı. Oysa bir gece önce alaylardan biri tam ters yönde harekete geçirilmişti. Cephe boyunca 12 kilometre kadar gittikten sonra geri dönme emri geldi. Alaylar da aynı yönde fakat değişik yollardan ilerlediler. 318. Chernoyarsk alayı geri çekilmeden önce Stokot Nehri üzerinde bir küçük şehirde konaklamıştı. Sabahleyin bir ormanda terk edilmiş sığınaklarla dolu bir yere vardılar. Burada 4 gün Fransız usulü taarruz eğitimi gördüler. Tabur düzeni yerine yarım bölük düzeninde ileri atılma talimleri yaptılar. El bombacılara en kısa zamanda dikenli telleri kesip bombayı usturuplu fırlatma yolları öğretildi. Sonra alay yeniden yürüyüşe geçti. Tam 3 gün ormanlardan, düzlüklerden, top arabalarının teker izlerini taşıyan koruluk patikalardan geçtiler. Hafif pençe pençe bir sis rüzgarda kabarıyor, çam ağaçlarının tepelerine takılıyor, açıklıklara dalıyor, buğulu bataklıkların yeşilsi mavi rengi üzerinde tıpkı bir uçurtma gibi asılıp duruyordu. Yağmur çiseledi durdu. Askerler iliklerine kadar ıslanmıştı. Yüzleri asıktı. Taarruz alanından çok uzak olmayan bir köye vardılar. Bir gün dinlendiler. Ölüme giden yolculuğa hazırlandılar. Aynı zamanda bir özel kazak bölüğü 80. Tümen Karargahı'nın yanı sıra savaş alanına doğru ilerliyordu. Bölükte Tatarsk köyünden 3. yedek kazaklar da vardı. İkinci takım hep onlardan kuruluydu. Tek kollu Alexey Shamil'in iki kardeşi, eski değirmen makinisti Ivan Alexievich, Afonka Ozerov, eski ataman Matiskov, bölüğün şen ruhu Gavrila Likovidov ve başkaları. Likovidov vahşi suratlı bir kazaktı. 70'lik anasıyla güzellikten yana, nasipsiz fakat baş edilmez karısından sık sık yediği sopalara hiç ses çıkarmadan boyun eğişiyle ün salmıştı. Ekim ayının 3. günü sabahın erken saatlerinde bölük bir köye girdi. Chernoyarsk alayının 1. taburu da o köyden çıkmak üzereydi o sırada. Erler terk edilmiş yarı yıkık kulübelerden çıkıp sokakta sıraya giriyorlardı. Öndeki manganın başında ufak tefek esmer bir onbaşı bir çikolatanın kağıdını sıyırıyordu. Pembe dudaklarının köşelerine hep çikolata bulanmıştı. Sıra boyunca yürüdü. Çamura batmış kaputu bacaklarının arasında tıpkı koyun kuyruğu gibi sallandı. O sırada sokağın sol başından kazaklar göründü. Makinist Ivan Alexievich ikinci taburun sıralarından birinde baş yanda yürüyordu. Gözlerini yere dikmişti. Su birikintilerine basmamaya çalışıyordu. Piyadelerden biri ona seslendi. Başını çevirdi, sesin sahibini aradı Ivan. Ivan Alexievich, dostum! Küçük bir er mangasından çıkıp düşe kalka koştu ona doğru. Gelirken silahını omzuna attı ama kayışı kaydı. Silahın dipçiği matarasına vurup çiğ bir ses çıkardı. Tanımadın mı beni, unuttun mu? Ivan Alexievich ağzı ve çenesi gür, kır bir sakalla kaplı, küçük eri zor bela tanıdı. Valet. Nereden çıktın yahu? Bu alaydayım, 318. Chernoyarsk alayı. Hiç de aklıma gelmediydi burada eski dostlarla karşılaşacağım. Ivan Alexievich valetin kirli, ufak elini kendi kemikli avucunda sıkıp heyecanla, sevinçle gülümsedi. Valet onun uzun adımlarına yetişmeye çalışıyor, gözlerinin içine bakıyordu. Kendi gözleri o birbirine yakın, huzursuz gözleri her zamankinin aksine yumuşak ve ıslaktı. Biz hücuma gidiyoruz. Biz de. Peki ne alemdesin Ivan Alexievich be? Ne olsun, söyleyecek ne var ki? Al benden de o kadar. 1914'ten bu yana siperlerden çıkmadım. Ne ailem var, ne evim, barkım. Yine de birileri için savaşıyorum işte. Stokman'ı hatırlıyor musun? Ne iyi adamdı, Osip Davidovich. Hey, her şeyin işini dışını anlatırdı bize. Ne erkek adamdı. Hatırlamaz olur muyum? Valet küçücük yumruğunu sıktı. Küçücük kıllı yüzünü gülümser gibi buruşturup haykırdı. Kendi babamdan iyi hatırlıyorum onu. Ne hayrını gördüm babamın zaten. Ne oldu Stokman, biliyor musun bari? Sibirya'da şimdi, diye Ivan Alexievich içini çekti. Ne? Valet sordu. Boylu boslu arkadaşının yanında zıplayıp duruyordu. Tilki kulağı dikeldi hemen. Kodeste, kim bilir, belki ölmüştür çoktan.